Sevgili ve değerli dostlarımız, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Birinci serimizin 5. kasetine hoş geldiniz. Bu kasette sizlere Allah'ın iyi haberlerini bildirmek istiyoruz. Bugünkü temamız şudur: İsa padişah olan ve onun padişahlığı, 1. kısım.
Özgür kılar, sonsuz mutluluk yaşamsalar. Rabbi sağ özgür kılar, sonsuz mutluluk yaşamsalar. O yaşıyor, o yaşıyor, o yaşıyor, o yaşıyor, o yaşıyor, o yaşıyor. O yaşıyor, o yaşıyor. Rabbi sağ özgür kılar, sonsuz mutluluk yaşam sağlar. Rabbi sağ özgür kılar, sonsuz mutluluk yaşam sağlar. O geliyor, o geliyor, o geliyor, o geliyor, o geliyor, o geliyor, o geliyor, o geliyor. Rabbi sağ özgür kılar, sonsuz mutluluk yaşam sağlar. Rabbi sağ özgür kılar, sonsuz mutluluk yaşam sağlar. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Rabbi sağ özgür kılar, sonsuz mutluluk yaşam sağlar. Rabbi sağ özgür kılar, sonsuz mutluluk yaşam sağlar.
Evet sevgili dostlarımız, bir kez daha çok sevinç bulduk sizinle beraber bir kez daha olabiliriz diye. Bugün çok çok önemli bir tema işleyeceğiz. Neden? Bugün sizi tanıştırmak istiyoruz. En önemli olanı, en önemli kişi. Bu oluyor İsa Mesih. Ve kutsal kitap onu bize gösteriyor çeşitli durumlar. Ve bugün size açıklamak istiyoruz İncil ne öğretiyor onun kişiliği hakkında. Bundan önce size küçük bir hikaye, bir durum anlatmak istiyorum. Bir gün İncil'i vaaz eden bir adam köyden köye gezerken bir yerde Kostilnica'da konakladı. Ve orada o ev sahibine rica ediyor, olabilir mi akşamüstü öbür Kostilnica'yla beraber küçük bir İncil dersi yapalım, kutsal kitaptan okuyalım beraberce diyor. O da razı geldi ve oturdular yemekten sonra bütün kostiler ve o vaiz olan adam, İncil muallimi yani, orada da ders verirken oturdular hepsi. Bir de bir hizmetçi kız vardı o evde. O görünüyor biraz cahil gibi bir durumda ve basit bir, fazla bilgili olmayan biri. Ve o da yanaştı, o odanın bir ucunda, bir köşesinde oturuyor ve o da sesliyor. Ama ne var ki o İncil vaizi onun dikkatini çeviriyor. Çünkü sanki onun durumu çok zavallı. Ders verdikten sonra o hizmetçi kıza yanaşıyor ve diyor, sen bu akşam bir şeyler anladın mı? Bu iyi haber de sana söylemek istedim. Çünkü senin için de kurtuluş var. Ama diyor o kız, Allah benden çok uzak. Ben de ondan çok uzağım. Benimle bir şey olmaz. Ben bir şey bilmeyeyim. Benim okumuşluğum, yazarlığım yok. Ben ne yapayım? Ben burada işte mutfakta bulaşıkları yıkıyorum ve evleri temizliyorum, o kadar. Soruyor vaizçi ona, sen hayatında hiç dua ettin mi? O diyor, yok, ben bile dua etmesini de bilmiyorum. O zaman vaizçi ona bir dua öğretiyor ki, ama o kadar kolay bir dua, sadece 5 sözden oluşuyor. Ve ona gösteriyor, bir el parmaklarla sayıyor. Şimdi senden rica ediyorum diyor, bak bugün de başlamak üzere, ben öbür hafta tekrar yolum buradan geçecek. O güne kadar istiyorum sen, sana öğreteceğim dua, her gün dua edeceğin. Tamam dedi, sevindi çünkü biri onunla ilgilenmeye başladı diye ve ona bir dua etmesini öğretmek istediğini, bunun üzerine sevinçli kaldı. Nedir bu sözler, bu dua diye meraklı bekliyor. Şimdi vaizçi ona öğretiyor. Sen şöyle dua edeceksin. Allah, ben kim olduğumu göster. Allah, ben kim olduğumu göster. Tamam diyor, bu çok kolay bir dua, bunu kolayca unutmayacağım. Ve söz veriyor, her gün bu dua edecekmiş. Ertesi günü vaizçi yola çekiliyor, başka yere gidiyor ve arada geçiyormuş bir hafta. Ve söz ettiği gibi bir hafta sonra tekrar o evden geçiyormuş ve hemen soruyor, bu kızın durumu ne oldu diye ev sahibine. Ama o ev sahibi diyor, elleri başı değerek diyor, oh ne halde, sen bilmez misin, sana anlatayım. Onun durumu ta o günden beri bu yana kadar günden güne daha kötü oluyor. Artık hiç bir kurajı kalmadı. O sıkılıyor çok, üzülüyor ve durmadan ağlıyor ve biz anlayamıyoruz, ne yapalım. Vaizçi aslında seviniyor bir yandan ve ona yanaşıyor ve diyor, merhaba, hatırladın mı beni? Evet hatırlıyorum, ama biliyor musunuz, ta o günden beri dua ediyorum bu dua, ama ben günden güne daha kötü oluyorum. İçim daha kötü oluyor. Ben çok çok kötü bir insanım. O zaman vaizçi diyor, Allah'a hamdolsun çünkü senin dua işitildi. Sen dua ettin ya, Allah ben kimim, kim olduğunu göster. Ve Allah sana gösterdi işte, sen bir günahkarsın. Ama biliyor musun, bugün sana başka bir dua öğreteceğim. Yine 5 sözlü ve bu dua edeceğin hayatın sonuna kadar. Nedir bu dua? Yalvarıyor kız ona ve vaizçi ona anlatıyor bu dua. Hayatın sonuna kadar böyle dua edeceksin. Allah, sen kimsin bana göster. Bunu unutabilir misin? Hayır diyor. Tamam, bundan sonra bugünden itibaren hayatın sonuna kadar her gün bu dua et. Ve böylece o kızı bırakıyor. Arda geçiyormuş seneler. O vaizçi yine o taraflara, o kasaba yakın bir yere vaaz ediyormuş. Ve toplantıdan sonra, vaaz ettikten sonra ona yanaşıyor bir kadın. Ve vaizçi diyor, siz beni tanıyor musunuz? O biraz baktı ama çıkaramadı kim olduğunu. Ve o kız ona dedi, hatırlamaz mısınız, bir kere bir Kostilnica'da siz vaaz ederken orada bir hizmetçi kız vardı. İşte o kız benim ve sizin bana vermiş olduğunuz akıl üzerine ben gittim ve her gün dua ettim. Siz bana öğrettiniz dua. Allah, sen kimsin bana göster diye ve kendini bana gösterdi ve anladım ne kadar iyi, ne kadar büyük bir Rabbim var. Bakın, ben değiştim, artık ben evliyim, benim ailem var, benim kızanlarım var ve kilisede kızan dersi yapıyorum, çocuk dersi yapıyorum. Ve vaizçi o zaman çok sevindi. Burada şunu anlayabiliyoruz. İnsanın iki durumu var ve bu durumlar çok önemli. Eğer bunları anlamazsa kurtulamayacak. Birinci durum oluyor, insan lazım anlasın bir günahkar olduğunu. Neden? Çünkü günahkar olmayan, yoksa günahın yükü duymayan insan aramayacak bir kurtarıcı. Hasta olmayan gitmeyecek lekara. Ve öbür durum, önemli olan durum oluyor. Sen lazım anlayasın. Allah, Rab olan Allah kimdir? Bu İsa Mesih kimdir lazım anlayasın? Onu anlamadan ona da iman edemezsin. Ve iman etmekle de kurtulamazsın eğer onu tanımazsan. Bu sebeple bu kazetkada ve bundan sonraki kazetkalarda sana tanıtmak istiyoruz bu İsa Mesih kimdir diye. Mata kısmında İncil'de şunu okuyoruz. İsa Mesih bir gün kendi talebeleriyle yolda yürürken arada geçiyor. Bir hayli vakit İsa talebelerle beraber oldu. Belki bir, belki iki sene beraber gezmişler. Ama o gün işte İsa Mesih birdenbire talebelerine bir soru soruyor. Daha evvel insanlar ona gelirdi bir soru sormakla. Fakat bu sefer İsa kendi talebelerine bir soru soruyor. Ve soruyor. İnsanlar, etrafındaki insanlar ben kim olduğumu ne söylüyorlar? Ve çeşitli cevaplar geldi. Bazılar diyorlar sen iyi bir proroksun. Bazılar diyorlar sen eski proroklarından birisisin. Sen iyi bir muallimsin. Tamam, çeşitli cevaplar gelmiş. Ama şimdi bakıyor talebelerin yüzlerine ve soruyor. Ya siz ne diyorsunuz? Ben kimim? Sizce ben kimim? Ve bakın bugün İsa Mesih sana aynı soru sormak istiyor. Sana göre ben kimim? Beni nasıl tanıyorsun? Ben kim oluyorum? Ve o zaman Petrus adında olan talebe diyor. Sen Allah'ın kutsalısın. Sen Allah'ın oğlusun. Sen dünyanın kurtarıcısısın. Sen bizim padişahımızsın. Gibi bir cevap verdi ona. Az sonra ne zaman anladılar İsa kim olduğunu, ne zaman İsa da anladı talebeler, hakiki talebeler onun hakkında ne düşündüklerini, o zaman onları aldı yanında Petrus, Yuhan ve Yakup ve onlarla beraber bir Balkanlara çıkıyor. Ve orada birdenbire İsa Mesih'in dış görünümü değişiyor. Ama o kadar şılıyor ki, o kadar parlıyor ki, o kadar bembeyaz oluyor ki gözlere çarpıyor güneş ışığı gibi. Ve talebeler de şaşı kaldılar ve yıkılıyorlar yere. Ve az sonra tekrar gözlere kaldıkları zaman görüyorlar İsa Mesih'in yanında bir görünüm içinde görüyorlar Musa, bir de görüyorlar İlyas. Musa oluyor, onunla beraber Allah Starı Savet'in sakonu verdi. İlya ise oluyor peygamberlerin, prorokların en büyüğü Starı Savet'ti. Ve ikisi konuşuyorlar ortadaki İsa Mesih'le. Ve o zaman Petrus gözlere kaldırdı ve sevinçli kaldı. Çünkü onlara hava hoş oldu artık. Onlar şimdiye kadar İsa Mesih'i böyle görmemişler. Ve Petrus'un aklına iyi bir fikir geliyor. O diyor, ya Rab İsa, sana bir iyilik yapacağım. Bak, ben sizlere bir tane palatka yapacağım. Musa sana bir tane yapacağım, İsa sana bir tane yapacağım ve İlyas sana da bir tane yapacağım ve beraber burada haydi beraberlik içinde bulunalım. Birdenbire bu söz söyledikten sonra hemen birdenbire bir bulut sarı veriyor onlara ve bulutun içinden Allah'ın, yani Allah Baba'nın sesi işitiliyor. Ve Allah diyor, bu benim sevgili oğlumdur. Ben onunla razıyım. Onu sesleyin. Ve bu ses üzerine Petrus, Yakup ve Yuhan titri titri korku kapladılar ve yere düştüler korku içinde. Yani burada ne demek istedi? Allah Baba demek istedi. Sadece biri var. İsa Mesih benim oğlum. Onunla razıyım. Siz onu koyamazsınız aynı basamakla Musa ve İlyas'la. Yani benim oğlum eşsiz durumdadır. Ona benzetemezsin. Sen onu benzetemezsin hiç kimseye, Petrus'a diyor. Ve biz de bunu yapamayız. Şimdi biz de demek istiyoruz, İsa Mesih'in kişiliği eşsizdir. Onun gibi başka yoktur. Çünkü onun hakkında çok çok prorok sözler de vardı Eski Ahit'te. Bir tane sana şöyle okumak istiyorum mezmurlardan. Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa? Neden boş planlar yapar bu halklar? Yeryüzü kralları ayaklanıyor. Öndeler birleşiyor. Rabbe ve Mesih'i krala karşı. Koparalım onların kayışlarını diyorlar. Atalım üzerimizden bağlarını. Göklerde oturan Rab gülüyor. Onlarla eğleniyor. Sonra öfkeyle uyarıyor onlara. Gazabıyla dehşete düşürülür. Ve ben kralımı kutsal dağım Siyon'a oturttum diyor. Burada Rab'in meshettiği kraldan, onun meshettiği padişahtan konuşulmaktadır. Ve hatırlıyorum ne zaman İsa Mesih'in doğum zamanı geldi. İsa Mesih ne zaman bu yeryüzüne geldi. Biliyoruz o uzaktan gelmişler medreseler ve onu görmeye geldiler ve yanaştılar o zamanki hüküm süren Herodes kral yanına ve dediler, nerede o yeni doğmuş olan padişah? İsa Mesih padişahtır. Eski başka bir prorok sözü şunu diyor ve diyor, çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi ve reislik yani padişahlık onun omuzu üzerinde olacak ve onun adı açıp öğütücü, Kadir Allah, ebediyet babası, selamet padişaha çağrılacaktır. İsa hakkında bu sözler söylendi. Ve İncil'in son kitabında şu sözler okuyabiliriz. Neden İsa Mesih değil sadece bir padişah idi ne zaman yeryüzündeydi? Hayır, o biliniyor ne zaman bu yeryüzünden ayrıldıktan sonra bu söz bıraktı ona iman edenlere. Ben tekrar geleceğim. Ama nasıl gelecek sana okumak istiyorum. Çünkü İncil'in son kitabı bunu açıklıyor ve bizi İsa Mesih'i tanıtıyor. Ve şöyle oluyor. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu ve orada beyaz bir atın durduğunu gördüm. Ata binmiş olanın adı sadık ve gerçektir. Doğrulukla yargılar ve savaşır. Gözleri alef alef yanan ateşe benzer. Başında çok sayıda taç vardır ve üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılmıştır. Kana daldırılmış bir kaftan giyinmiş olup Allah'ın sözü adıyla anılır. Temiz ve beyaz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular beyaz atlarla binmiş onun ardından geliyorlardı. Ulusları vurmak üzere onun ağzından keskin bir kılıç uzanıyor. Kendisi onlara demir çomakla güdecek. Gücü her şey yeten Allah'ın ateşli gazabının şarabını üreten cendereyi kendisi sıkacak. Kaftanı ve kalçasını üzerinde padişahların padişahı ve Rablerin Rabbi diye yazılmış bir ad vardır. İsa Mesih işte o gelecek olan padişahların padişahı ve Rablerin Rabbi. Odur işte. İncil bunu bize göstermektedir. Belki daha evvel şunu da duymuşsun. İncil'de var bak 4 tane İncil. O olamaz, Allah'ın sözüdür. Ama ne var ki Matte'ye göre İsa Mesih'in hayatı bize anlatılıyor. Matte idi İsa'nın bir talebi ve Kutsal Ruh ona akıl verdi ne yazsın, bizim elimizde bulunsun. İsa Mesih'in hayatını anlatan bir yazı. Aynı durum Luka vardı ve Markos ve Yuhan, dört tane evangeliye var ve bunlar çeşitli durumlar gösteriyor İsa Mesih'i bize. Evangeliye Matte bize göstermek istiyor. İsa Mesih padişahtır ve bu söz üzerine biraz duracağız. Bunun yerinde Markus bize göstermek istiyor İsa Mesih hizmetçi olan padişah ve hizmetçi aynı durumda. Bir de bundan sonra Luka İncil'i bize göstermek istiyor. İsa Mesih oluyor insan oğlu, bizlerden biri gibi oldu, günahsız ise. Ve Yuhanna bize İsa Mesih gösteriyor. O Allah'ın oğludur diye. Ama şimdi bakacağız Matta bize ne anlatmak istiyor. Matta bize İsa Mesih padişah ve onun padişahlık hakkında bilgi vermek istiyor. İsa Mesih'in kişiliği hiç başka birine benzemez. İsa Mesih ve bütün peygamberler arasında gece gündüz fark var. Peygamberler, bütün gelmiş geçmiş olan peygamberler benziyorlar ay ışığına. Ay yarım ay oluyor, dolu ay oluyor, sonra azalıyor ve kayboluyor. Ve ay nereden ışık alıyor? Ay ışık alıyor güneşten. Bütün proroklar ay ışığına benziyorlar. Ama onlar hep anlam aldılar güneşten. Fakat İncil diyor bir yerde İsa Mesih oluyor dünyanın güneşi, dünyanın ışığı. Demek ki esas gelecek olan bütün proroklar konuştuğu olan ve prorok sözü verilmiş olan kurtarıcı İsa Mesih'tir. O güneştir. O bir peygamberden daha büyük durumdadır. Ve bunu şöyle de anlıyoruz. Eski ahitte, Stari Saviyette onun hayatı hakkında çok çok prorok sözler var ve hepsini yerine geldi. Onun eşsiz doğum hakkında bilgi alabiliyoruz İncil'e baktığımızda. Onun beden babası yoktu ve dünyaya geldi. Ruh babası vardı. Bu bir gösteriş idi. Bundan önce ve bundan sonra öyle biri doğmadı. Onun eşsiz bir doğum vardı. Neden? Çünkü eşsiz biridir. Ve onun hayat üzerine ne düşünüyorsun? O lekesiz, günahsız bir hayat sürdü. Ondan önce ve ondan sonra hiç başka böyle bir insan çıkmamıştır. Onun otoritesi üzerinde ne düşünüyorsun? Bir gün onu buluyoruz. Bir ev içinde vaaz ederken geliyorlar dostlar. Götürüyorlar bir felç, bir sakat insan yatak üstünde, dört tane dost ama girmez oldular o İsa Mesih'in bulunduğu eve. Neden? Çünkü çok kalabalık sarıyordu onu. Ve onlar şu akıldan gittiler, mutlaka dostu lazım indirelim İsa Mesih'in ayaklarının dibine. Neden? Tek çare budur. Ve binmişler çatıya ve çatıyı açmışlar ve onun dostu indiriyorlar. Şimdi İsa'nın ayaklarının önüne ve bekleniyor İsa ona sağlık verecek, şifa verecek. Ama orada var din hocalar, religya hocalar ve onlar tabi dikkatli seyrediyorlar İsa şimdi ne yapacak. Ve İsa hemen ona beden şifasını vermiyor, ona konuşuyor. Oğlum senin günahların bağışlandı diye. Bu söz üzerinde hocalar mırıldanmaya başlıyorlar düşüncelerde. Bu nasıl olur? Bu Allah'ı sevmek demek. Allah'tan başka kimse günaha bağışlayamaz diye. Fakat İsa Mesih onların düşüncelerini okuyordu ve onlara doğrudan doğruya konuşuyor ve diyor, siz ne tür düşüncelere geçiriyorsunuz aklınızdan? Bilesiniz benim avtoritete var bu yeryüzünde günahlar affetmeye, bilesiniz diye size bir gösteriş daha yapacağım. Ve o sakat insana diyor, kalk yatağına topla ve eve git. Ve bütün kalabalığın önünde ayağa kalkıp eve gitmeye başladı ve şaşırdılar. Burada İsa Mesih büyük gösteriş yapıyor. Gösteriyor, iki büyük avtoriteti var. Avtoriteti var günahları affetme. En büyük olan budur. Bir de avtoriteti var her tür hastalık üzerine de bile. O kuvvetli, kudretli biridir. Sonra da bile aynı bölümde görüyoruz. İsa Mesih çıkıyor kendi talebeleriyle kaya biniyor, Lot kaya biniyor ve çıkıyor suyun üstünde geziyor. Birdenbire bir fırtına kopaveriyor ve yel esiyor, fırtına çıkıyor, sular kalkıyor, dalgaları giriyor kayın içine ama İsa mışıl mışıl uyuyor bir uçunda. Ve tabii ki talebeler artık korkmaya başladılar. Bu kaya batacak mı? Ve korktular, neden su binmiş ve az kaldı batacakmış. Ama İsa daha evvel kaya binmeden önce dedi, biz beraber buradan öbür yakaya geçeceğiz. Nihayet dayanamadılar ve o talebeler hepsi bağırdılar. İsa kalk, bizi unutuyor musun? Bizi merak etmiyor musun? Biz batacağız. İsa Mesih ayağa kalkıp rüzgara, dalgalara, fırtına emrediyor, buyuruyor, sus. Ve süt limana döndü. Süt liman gibi oldu. Sakinlik oldu birdenbire. Ve talebelere dönüp diyor, nerede sizin kuvvetli imanınız? Niçin imanda zayıf oluyorsunuz? Ve onlar korkmaya başladılar. Neden? Çünkü anladılar bir daha İsa Mesih'in olağanüstü bir kudret var. Hiçbir insanda yok öyle bir kudret. Neden? Çünkü o eşsiz biridir. Onun avtoriteti var bütün doğa üzere. Doğa kuvvetler üzerine. Ve başka yerlerde okuyabiliyoruz. Ölüm üzerinde de avtoriteti var. Üç kere ölüler kaldırıldı. Kaldırdı, hayata çevirdi ve İncil bunu tasdikliyor ve anlatıyor bize. Ve neler neler daha anlatabiliriz. O eşsiz bir kurtarıcıdır. Mutlaka onu lazım tanıyasın. O bir padişahtır. Ve o da olabilir senin padişahı. Çünkü sanmayın bu dünyada, bu yeryüzünde padişahsız, çorbacısız insan var. Ya seni güdecek olan şeytan var, ya seni güdebilecek olan İsa Mesih var. İkisinin arasında sen seçmelisin. İsa Mesih de istiyor senin padişah olsun. Ve ben ancak kendim için diyebilirim. Ne zaman ona güven bağladım, ne zamandan beri o benim padişahımdır. Ben mutlu olmaya başladım. Onun iyi efendiliğin, iyi padişahlığın altında iyi yaşanır. Seni de davet ediyoruz. Bu padişahlığa sen de giresin. Şimdi az sonra bir ilahi tekrar sezleyeceğiz ve ilahiden sonra sana biraz anlatacağız onun padişahlık hakkında.
Getir tüm dertlerini duayla, her zaman Rabbe götür. Çok rahat biz kaybederiz, terk edersek duayı. İmanla kullanmalıyız bu kuvvetli silahı. Rab İsa gibi dost var mı? Senin halini görür. Hep endişeni duayla sadık dosta götür. Sen yorgun yüklü isen de, o sana rahat verir. Dostların terk etmişlerse, o her an sadık kalır. Sen kucağında eminsin, sana sığınak olur. İşte her halin duayla, bu sadık Rabbe götür.
Evet, az önce biz konuştuk İsa Mesih'in kişiliği üzerine ve gördük ki İncil bizi onu gösteriyor bir padişah gibi. Ama düşünün, şimdi bir padişah varsa, ne kadar güzel bir padişah da varsa, eğer onun padişahlık yoksa ne fayda var? Ben de kalkabilirim diyebilirim, ben de bir padişahım. Hani göster bakalım senin padişahlığı nerede diye sorulabilir. Ve ben bir şey gösteremezsem, ben sahte bir padişah çıktım demek. Sadece sözde olan biri. Lazım bilelim şimdi İsa Mesih'in padişahlık nedir, nerededir, nasıldır? Bunu bir göz atalım. İncil bize ne bilgi veriyor bunun hakkında? Hacan İsa Mesih padişahtır diye deniliyor. Bir yerde İncil'de şöyle yazıyor. Biz hatırlıyoruz, İsa Mesih bir sebeple bu dünyaya geldi. Kendi canını kurban sunmak üzere geldi. Ve o götürüldü. O haçlandı. Yani haca, yani çarmıha gerildi. Öldü, gömüldü ve dirildi. Ama bu olay olmadan evvel ne zaman tutuklandı? Onu götürdüler. Pilatus, o zamanki padişahın yardımcısıydı, o zamanki hükmet reis idi ve onun sorumluluğu var idi o bölge üzere. Ve İsa onun önüne götürüldüğü zaman konuşuyor Pilatus onunla ve o da dedi, ben işitmişim sen bir padişahmışsın. Ve o zaman soruldu, senin padişahlık nerede? Ve İsa ona şöyle dedi, şöyle cevap. Benim padişahlığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Padişahlığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudilere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim padişahlığım buradan değildir. İsa burada bir açıklık veriliyor. Yani değil herhangi bir padişahlığa benziyor onun padişahlığı. Bir bambaşka durum var. Biliyor musun bu insan historiyası, insanların hikayesi ve bütün tarihi çok durumlar anlatıyor. Büyük padişahlar gelmiş geçmiş, büyük padişahlıklar, imparatorlar gelip ve geçmişler ve yok olmuşlar. Ve kalıcı değildiler ve bu günümüzde bile bütün dünyada ne padişahlıkları varsa, ne stranaları varsa, ne imparatorları varsa hepsi bir gün yok olacaklar ve onlara bile anılmayacaktır. Ve bu sebeple oluyor. Neden? Çünkü bu dünyadan oluyorlar. Bu dünyadan olan her şey geçici durum için var. Değil ebediyen kalıcı durum. Ve bu sebeple İsa Mesih bu sözle bunu söylemek istiyor. Benim padişahlığım değil bu dünyadan, değil geçici bir durum var. Benim padişahlığım oluyor sonsuzlarca, ebediyen. Neden? Çünkü bu yeryüzünde padişahlara benzemez benim padişahlığım. Ve hatta eski ahitte böyle sözler var. İsa Mesih'in padişahlığı ebediyen sürülecek. Öyle vaat sözler var. Ve hala ama bir şey anlayamıyoruz. Onun padişahlığı ne benziyor? Hacan değil bu dünyadan. Hacan başka yerden. Hacan geçici değil. Neye benziyor onun padişahlığı? Tam daha anlayamadık. Ve bu söz üzerine İncil bir başka yere bize biraz daha açıklık veriliyor onun padişahlık hakkında. Ve şöyle diyor: çünkü Allah'ın padişahlığı yiyecek ve içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruh da sevinçtir. Yani Allah'ın, İsa Mesih'in padişahlığı benzemiyor sadece karnı doyurmakla, içmekle. Haydi hava hoş bize. Bu dünyanın padişahları bunun peşine koşuyorlar. Koşmazlar mı dersin? Tabii onlar da büyük görünmek istiyorlar. Onlarda var para, onlarda var İtibar, onlarda var büyüklük. Ama İsa Mesih diyor, benim padişahlığımda o oluşuyor doğrulukta. Bu dünyanın padişahlıklar bunu göstermiyorlar. Hiçbir stranada. Göremezsin, 100% doğruluk işleniliyor. Bazen bile hükümetler doğru işlemiyorlar, değil mi? Sakonu çiğniyorlar. Ya sakon çıkarılmışlarsa sakonu ya sağa ya sola çekiyorlar. Bir lastik gibi. Fakat onun padişahlık da var doğruluk. Ve nerede doğruluk varsa orada da var esenlik, yani huzur, barış. Doğruluk olmayan yerde de barış da yok. Bu sebeple Allah'ın sözü bir başka yerde diyor, barış, barış diye çağıracaklar ama barış olmayacak. Çünkü bu yeryüzünde kendiliğinden, bu yeryüzündeki padişahlıklardan çıkamaz kalıcı bir barış, kalıcı bir esenlik. Neden? Nerede esenlik var, orada da sevinç var. Ve bu sevinç de kalıcı oluyor. Çünkü bu işin içinde bu padişahlığı gerçekleştiren var biri. Ona deniliyor kutsal ruh. Ne zaman o iman edenlerin içine giriyor, onlara yöneltmeye başlıyor. Ve onlarda o zaman bulunuyor doğruluk, o zaman bulunuyor selamet, esenlik ve sevinç. Hakiki olan, kalıcı olan. Yani bu dünyadaki padişahlıklara benzemiyor. Bir daha anladık. Ve İsa Mesih'in sözü başka yerde şöyledir. Diyor, Allah'ın padişahlık lafta değil, kuvvettedir, güçtedir. Ve bunu da görüyoruz. onun padişahlıkta yaşayan insanlarda görünüyor. Bu değil sadece bir söz, sadece hoş hava, sadece bir boşluk atılıyor. Yani bu söylemek gerekiyor. Bu dünyanın büyükleri bazen boş boş laflar atmıyorlar mı? Bir bakın, şimdiye kadar insanlığın historiası bunu anlatmaz mı? Kaç tane barış dogovor yapıldı? Yani savaş olmasın diye ve yeniden bozuldular. Yeniden savaş ettiler. Bu dogovorlar kalıcı olmuyorlar. Onlar lafta oluyorlar, sözde oluyorlar. Ama gerçekleşmiyorlar hayal ettiklerini. Neden kuvveti yok insanın kötü durumu değiştirsin? Fakat İsa Mesih'in padişahlığında var kuvvet ki insanın kalbi değiştirsin, insanı tamamen yeni etsin diye bir kuvvet var. İsa Mesih'in padişahlık işte bundan oluyor ve İsa Mesih bir başka bir yerde şöyle bir açıklık veriyor. Benim padişahlığım, hani Allah'ın padişahlığı oluyor bana iman edenlerin kalplerinde. Ve şimdi daha açıklık veriliyor değil mi? Bu dünyadan değildir. Neden? Gözle görünür şeklinde değil. Değil bir görkemlik, bir güzellik. Değil altınlarla ve gümüşlerle ve değerli olan şeylerle. Hayır. O iman edenlerin kalplerinde oluyor onun padişahlık. Ve orada görünüyor bu selamet, orada görünüyor bu doğruluk, orada lazım görünsün de bu sevinç. Nerede İsa Mesih'in padişahlığı altında yaşanırsa, nerede onun padişahlık kabul edilirse bu şeyler bulunmaktadır. Ve değil sadece lafta, hayatta, kuvvette, kudrette. Ve bunu görüyoruz. İnsanlar da kimler onu kabul ediyorlar, onun padişahlığa girdiler. Senin kalbinde padişahlık süren kim var?
Açıklasın, her dil onu açıklasın. Evet İsa, Rabbim desin.
Sevgili dostlarım, şimdi bakmak istiyoruz. Bu padişahın bir padişahlık var dedik. Padişahlığı ne tür olduğunu biraz da öğrendik. Ve şimdi bakacağız onun padişahlıktaki programı nedir? Yani ne demek istiyorum program ile? Mesela seçiliyor bir stranada yeni bir prezidenta. Ama ne zaman daha seçim zamanı var? Her prezident, kim istiyor prezident olsun, her adam o zaman kendi programı sunuyor halkın önünde ve hangi program en çok tutulursa o prezidente seçilecek, değil mi? Biz de şimdi lazım anlayalım, Hacen İsa Mesih bir padişahtır, istiyoruz öğrenelim onun program nedir ve onun programı ne olduğunu başlamak istiyorum Matta kısmında İncil'den sana okuyacağım. Böyle sözlerle başlıyor. Ve az sonra bu sözleri açıklamak istiyoruz. İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturduktan sonra öğrencileri yanına geldiler. Onlara seslenip şöyle ders vermeye başladı. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Göklerin padişahlığı onlarındır. Ne mutlu yazlı olanlara, onlar teselli edilecektir. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa açıkıp süzeyenlara, onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara, onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, onlar Allah'ı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara, onlara Allah'ın çocukları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, göklerin padişahlığı onlarındır. Benden ötürü insanları sizi sevip zulmettikleri yalan yeri sizi karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önceki peygamberlere de böyle zulmettiler. Bu İsa Mesih'in giriş sözler oluyor. Kendi bizim önümüze sunmak istediği programına. Burada konuşuluyor mutluluktan, hakiki mutluluktan. Hani İsa Mesih'in padişahlığında yaşayan insanlar gerçek mutluluğu bilirler. Ama belki senin sandığı mutluluğu benzemiyor. Az önce kaç defa okuduk ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu. Ve insan daima mutluluk aramaz mı? Evet, bütün insanlığı mutlu olma peşinden koşuyor. Ve insan sanıyor mutlu oluyor ne zaman zengin oluyor, mutlu oluyor ne zaman strave oluyor, ne zaman her şey yerine geliyor. Ama ne var ki hakiki mutluluk lazım, daha derin bir yere değsin. Ve İsa Mesih diyor benim programına göre uygun yaşayanlara mutluluk vaat ediyorum. Bak İsa Mesih'in padişahlıkta iyi bir programdır, iyi bir program vardır ve o senin mutlu olmanı istiyor. Şimdi bir bakalım kimler mutlu olabilirler. Onun padişahlıkta yaşayan insanlar nasıl insanlardır ve nasıl mutlu olabilirler? Birinci söz onun şu idi. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, göklerin padişahlığı onlarındır. Bunu lazım iyi anlayalım. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Bu acaba ne demektir? Ruhta yoksul olmak demek değildir ki ruhen hasta olmak. Bundan söz edilmiyor. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara demek istiyor. Kendi günahını kabul eden ruhta yoksul oluyor. Allah'ın önüne bir şey götürmez. O diyemez ben becerdim, ben yaptım, ben kreşke etmedim diye. Bir örnek İsa Mesih kendi sözleriyle anlattı bir vakit. O dedi ki iki adam gidiyorlar camiye dua etmeye. Ama biri oluyor bir hoca. Ama hoca tabii hocalar iyi biliyorlar dua etmesine. O da giriyor, hocanın özel bir rubası da var ve biraz hava atıyor, sağa sola bakıyor onu görenler var mı diye. Ve elleri kaldırıyor göğe doğru ve başı da kaldırıyor yukarıya doğru ve dua etmeye başlıyor. Ey Allah'ım sana teşekkür ederim. Ben öbür insanlar gibi değilim. Ben sana her haftada sevap yaparım. Ben ara sıra da sana kurban keserim. Bir de Allah'ım ben oruç tutarım ve devam ediyor hava atma. O arada da giriyor hırsız kötü bir insan. O da camiye gidiyor. Neden? Özlem duyuyor Allah'a yanaşsın. Ama onun kuracı yok. Tam caminin orta yerine çıksın. Bir köşede saklı veriyor ve gözlere bile gökyüzüne kaldırmaktan kuraj kalmıyor. Böyle kendi göğsünü vurarak diyor. Ey Allah'ım bana merhamet et. Ama o hoca daha dua etmekteyken onu da görüyor, köşede duruyor ve diyor ey Allah'ım ne mutlu bana, benimle razı olmalısın çünkü ben bak onun gibi kötü bir insan değilim. Ben iyilik yapan bir insanım, senin isteklerini yerine getiren bir insanım. Ve Rab ise diyor ne zannediyorsunuz? O iki insandan hoca ve o kötü insan arasındaki fark nedir? O ikisinin kimi doğru olarak eve döndü? Kendine güvenmiş olan veyahut da kendini alçatan. Ve Rab ise burada diyor, ben sizi diyorum, evet, o kötü insan günahını kabul etti ve Allah'ın önünde itiraf etti ve onun merhametine yalvardı. O işte doğru olarak evine döndü. Hoca ise kendi işlerine fazla güven bağladı ve ihtiyaç duymadı Allah ona merhamet etsin. Kendi işler üzerine Allah'a yanaştı. Ve ruhta yoksul olmak bu demektir işte. Kendini Allah'ın önünde alçaltmak. Ve başka İncil'in bir başka yerde şöyle diyor. Apostol Paulus bir kasabada, Korint adında bir kasabada vaaz ederken şunu şöyle açıkladı. Çarmıhla ilgili bildiri mahvolanlar için saçmalık ama kurtulmakta olan bizler için Allah'ın gücüdür. Çünkü şöyle yazılmıştır. Bilgilerin bilgiliğini yok edeceğim. Sekilerin sekasını boşa çıkaracağım. O halde bilge kişi nerede? Din bilgini nerede? Bu çağın hünerli tartışmacısı nerede? Allah dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Madem ki dünya Allah'ın bilgeliğine göre Allah'a bilgelikle tanımadı, Allah iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. Yahudiler doğaüstü biletler ister. Gırtçılar ise bilgelik, yani akıl ararlar. Ama biz haça girilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüz karısıdır. Diğer uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için ister Yahudi ister Grek olsunlar, Allah'ın gücü ve Allah'ın hikmetidir. Çünkü Allah'ın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün, Allah'ın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Kardeşlerim, aldığınız çağrıya düşünün, birçoğunuz insan ölçüleriyle göre bilgi, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ama Allah bilgilerini utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Allah dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Allah'ın önünde hiçbir insan övünmesin. Burada çok açık sözler değil mi? Ruhta yoksul olmak demek Allah'ın önüne bir şey getiremiyorsun. Ne getirebilirsin ancak kendi günahını ve Allah'ın önünde kendini alçatmak demek. Bu demektir. Yani İsa Mesih diyor Allah'ın önüne böyle bir durumda gelen ne mutlu ona. Çünkü ona kapı açıktır. Benim padişahlığıma girsin ve bu benim padişahlığım onun olsun diye. İsa Mesih'in bir sözü daha var. Buna biraz benziyor önce söylediğimize. Ve diyor ne mutlu yazılı olanlara, yani gözyaşı dökenlere. Onlar teselli edilecektir. Yani gözyaşları silinecektir. Neden? Niçin gözyaşı döküyorlar? Ne üzerine üzüntü duyuyorlar bu insanlar ki mutlu olsunlar İsa Mesih'e gelmekle? Size şunu açıklayacağım İncil'in bir başka sözüyle. Orada şöyle diyor. Aranızdaki kavga ve çekişmelerin kaynağı nedir? Bedenlerinizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyorsunuz ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz ama isteğinize erişemeyince çekişiyor ve kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Allah'tan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz çünkü kötü istekle tutkularınızın uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Siz ey vefasılar, dünya ile dostluğu Allah'a düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen kendini Allah'a düşman eder. Sizce kutsal yazı boş yere mi şöyle diyor? Allah içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesini arzu eder. Yine de bizi daha çok lagodat verir. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Allah kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülerine merhamet eder, lagodat verir. Bunun için Allah'a boyun eğin, şeytana karşı durun, o da sizden kaçacak. Allah'a yaklaşın, o da size yaklaşacak. Ey günahkarlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın. Kederlenin, yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yaza, sevinciniz üzüntüye dönüşsün. Rabbin önünde kendinizi alçatın, o da sizi yüceltecektir. Yani niçin üzgün duruyorlar ve niçin gözyaşları döküyorlar? Kendi günahlar üzerinde, bir de başkalarda Rabbi kabul etmek istemiyorlar diye bunun üzerine gözyaşı dökülüyor. Stari Sovyet'te psalmilerden yazan biri var, Davut, Padişah Davut. O şu sözler benzer sözler kullanıyor, şu sözler dua ediyor. Ey Allah, lütfet bana, sevgin uğruna sil isyanlarımı. Sinirsiz merhametin uğruna tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahımı sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki konuşurken haklı, yargılarken doğru olasın. Çünkü suç içinde doğdum ben, günah içinde anam bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerine. Beni keklik utu ile arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana, bayram etsin estiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, ey Allah, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana. Yapmalık adaktan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Allah. Gözyaşlar dökmek bu anlama geliyor. Evet, Rab'be dönmek, onun önünde tövbe etmek değil sadece pişman olmak ve günahını itiraf etmek ve onun yüzünü aramak ve sana söz veriliyor. Bundan geliyor hakiki mutluluk ve af da bulacağın, senin gözyaşlara silineceğin. Neden? Allah sana el uzatacak. Çünkü Allah dedi, ben lagodat vereceğim, kim benim önümde kendini alçatırsa. Ve İsa diyor, kendi prensiplere, kendi programı da şu sözler devam ediyor. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, onlar yeryüzünü miras alacaklar. İnsan yanılıyor ne zaman düşünüyor, kaba kuvveti dayanarak yeryüzü miras alacak. Bu dünyanın, bizim etrafımızdaki insanlar böyle düşünmezler mi? Evet, herkes artık kendi kuvvetine dayanarak bir şeyler yapmak istiyor. Bazılar da işte kötülük yaparak silah kuvvetiyle bastırıyorlar insanlara ve topraklara ele geçirmek de isteyenler de var bu yeryüzünde ve düşünüyorlar işte kaba kuvvete dayanarak bu işler oluyor. Fakat yanılıyorlar. Çünkü onlar sona kadar kalmayacaklar. Olabilir bir insan, bir büyük insan elde etsin, ele geçirsin her şeyi ama onun sonu ne olacak? İsa Mesih burada diyor, yumuşak huylu olanlara, işte onlara vaat ediliyor, onlara söz veriliyor. Bu yeryüzüne miras alacaklar. Neden? Çünkü bu yumuşak huyluluk değil bizim tabiatımız. İsa Mesih diyor bir yerde, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin ve ben size rahat veririm. Boyun durumu, yani iracımı taşıyın ve benden öğrenin. Çünkü ben alçak gönüllüyüm ve yumuşak huyluyum. İsa Mesih'in öz tabiatı yumuşak huyludur. Yumuşak huylu ne demek? Avtoriteti var, kuvveti var, her tür kudreti de var ve bunu hor kullanmıyorsun. Benziyor, belki altında var çok kuvvetli bir araba ama son duruma kadar gaza basmıyorsun ve kuvvetini hor kullanmıyorsun. İsa Mesih ne zaman tutuklandı biliyor musun? O isteseydi bir söz söylemekle düşmanlarına yok edebilirdi ve o durumdan kaçabilirdi ama o zaman bizim kurtuluşumuz olmazdı. Bu sebeple sustu. Ne zaman onu haça gerdiler, ne zaman onun ellerinde çiviler çaktılar, benim senin uğruna, o zaman alay ettiler, sövdüler onu ve dediler, eğer sen gerçekten Allah'ın oğluysan, in bakalım ve kuvvetini göster. Ve dostum, sana diyorum, inebilirdi. Onun kuvveti var idi inmek için ama inmedi. Neden inseydi senin benim kurtuluşum olmazdı. Buna deniliyor yumuşak huyluluk. Avtoriteti kontrol altında tutmak. Ve bunu görüyoruz. Böyle davrananlara İsa Mesih diyor, onların olacak yeryüzü değil o kaba kuvvet, kuvvetli olanlara. Onların olmayacak yeryüzü. Belki şimdilik geçici bir durum için ama kalıcı değil. İsa Mesih kendi programını sunuyor işte. Ve diyor, ne mutlu doğruluk, doğruluğa açıkıp suzayanlara, onlar doyurulacaktır. Evet, bu yeryüzünde çok haksızlıklar işleniliyor. Ama ne var ki bunun uğruna uğraşanlar, doğruluk uğruna uğraşanlar, doğruluğu yapanlar ve doğruluğu arayanlar, onlara da bir vaat sözü var. İşte onlar doyurulacaklar ve bunda hakiki mutluluk var. Ve İsa Mesih diyor, ne mutlu yüreği temiz olanlara, onlar Allah'a görecekler. Ama dostum diyorsun, Allah'a kimse göremez. Haklısın, bu bedenin gözleri onu göremez. Bir gün bir çocuk işliyordu bir gorapta ve gorabın kaptanı çok Allahsız bir adam idi. Ama o çocuk idi Allah'a iman eden biri. Ve daima kaptan onun üzerine alay ediyordu, sövüyordu onu ve şaka yapıyordu ona. Bir gün çıkarıyor, eline alıyor bir dürbül. Ve dürbülle bakıyor. Hadi gece yarısındaydı, gece vaktinde bakıyor yıldızlara ve arıyor, bakıyor sanki bir şey arıyor. Sonra görüyor o çocuk yanaşıyor, onun yakınlarından geçiyor. Dur, bağırıyor ona, gel bana, gel buraya, sana bir şey söyleyeyim mi? Buyurun kaptanım, söyleyin diyor. Bak, ben şimdi arıyorum bütün evrende, bütün yıldızlar arasında ama ben bulamıyorum senin Allah'ı. Hani nerede o? Ben onu göremiyorum. O zaman o çocuk ona çok iyi ve doğru bir cevap verdi. İşte bu İsa Mesih'in sözü üzerine. O diyor, beni şaşırtmıyor. Hacen sen görmüyorsun. Olabilir. Neden? Çünkü İsa Mesih dedi, sadece yüreklere temiz olanlar onu görecekler. Tam İncilce cevap verdi ona. Ve biliyor musun, bu da bir gerçektir. Eğer senin kalbi temiz değilse, sen Allah'ı görmeyeceksin. Allah'ı görmeyeceksin. Ve burada kalkıyor bir soru. Benim yüreğim nasıl temiz olabilir? Müslümanlıkta öyle öğretiliyor. Yani insan dua etmeden evvel lazım abdest alsın. Ayaklar, ellerini, yüzünü yıkasın. Neden? İnsan biliyor Allah'ın huzuruna çıktığında istiyor temiz olsun. Ama soruyorum dostum, senin kalbi neyle temiz tutuyorsun? Nasıl kalbimiz temiz olabilir? Bu bir sorudur değil mi? Ama bu sorunun cevabını vereceğiz bir ileriki kasetkada. Yani Allah'ı görmek isteyen lazım olsun temiz pak kalple bir insan. Ve İsa kendi programı devam ediyor bize anlatmaya. Ve diyor, ne mutlu barışı sağlayanlara, onlar Allah'ın oğulları denecek. Ne mutlu o insanlar beceriyorlar, düşmanlara barıştırıyorlar. Barış peşinde koşuyorlar. Her insan kendi hakkı aramak üzerinde koşuyor ve böylece çatışıyor. Ama İsa diyor, ne mutlu böyle insanlar, onlar diken koymuyorlar insanlar arasında. Tam tersine onlar barıştırıyorlar. Neden onlara deniliyor? Evet, Allah'ın çocuklar onlardır. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Ama kardeşim diyeceksin, burada uymayan bir durum var. Mutluluk bir yanda, öbür yanda zulüm. Öbür yanda eziyet. Ama bak, bu oluyor İsa Mesih'in iyi padişahlıkta yaşayan insanlar bunu anlıyorlar. Neden olabilir bedene eziyet verilsin ama onların içinde var bir mutlu kaynağı, bir mutlu pınarı ve orada fışkırıyor. Onlar doğruluk uğruna haksızlık ediliyor ona ve Rab ise daha sonra diyor, benden ötürü insanlar sizi sövüp sürmettikleri zaman, yalan yere sizi karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Neden? Çünkü padişahın için dayanıyorsun bu şeyler. Eğer İsa Mesih senin padişah ise bu şeylere dayanacaksın. Eğer size karşı haksız yerine, yalan yerine suçlarsa da bile kendi hakkını aramayacaksın. Neden? O zaman tam padişaha layıksın. Bu programa boyun eğmeye hazır mısın? Sana hoşuna gidiyor mu? Sen bu program ile razı olabilir misin? Bil, İsa Mesih'in sözü üzerine sana söylüyorum. Hakiki mutluluk ancak burada bulabilirsin. Bu sözler üzerinde, eğer bu böyle bir insan olursan ve Rab İsa seni değiştirebilir. Sen de kalbin kapısını da aç. O da olsun senin kalbinde yöneten padişah. Bunu istemez misin? Bugün de sana beklemektedir. Burada sözlerime son veriyorum. Bugünkü ders için bu tema üzerine bir kasetka, yani ikinci kısım hazırladık. İkinci bir kasetka bu tema için de gelecektir. Şimdi son verirken bir küçük dua etmek istiyorum. Evet, İsa Mesih, sen eşsiz bir padişahsın. Senin gibi başka biri yok. Senin padişahlık altında yaşamak demek gerçek mutluluk. Ve lütfen bu kasetka sesleyenler bunu da arz etsinler. Bunu da istesinler. Seni kabul etsinler padişah olarak. Bunun için dua ediyorum. Amin.
Yaşayacak ölse bile bana iman.
Sevgili ve değerli kardeşlerim, bütün bu temada kutsal kitaptan alınan ayetler şunlardır.
Eski ahitin, yani Stari Sovyet'in Mezmur 2. Bir de Mezmur 51 ayetler 1'den 10'a kadar ve aynı Mezmur'dan ayetler 16 ve 17. Sonra İshaya peygamber bab 9 ayetler 6 ve 7. Ondan sonra yeni ayete geçiyoruz. Yani Novi Sovyet İncil'e Matta bab 2 ayetler 1'den 12'ye kadar. Matta 5 ayetler 1'den 12'ye kadar. Matta 11 ayetler 28 ve 29. Matta 13 ayetler 1'den 23'e kadar. Matta 16 ayetler 13'den 20'ye kadar. Matta bab 17. Sonra geliyor Luka bab 17 ayet 21. Luka bab 18 ayetler 9'dan 17'ye kadar. Ve Yuhanna bab 18 ayet 36. Romalılar mektubu bab 14 ayet 17. 1. Korintoslular mektup bab 1 ayetler 18'den 31'e kadar. Yine 1. Korintoslular bab 4 ayet 20. Sonra Yakup mektubu bab 4 ayetler 1'den 10'a kadar. Ve son olarak Vahiy yani esinleme kitabı bab 19 ayetler 11'den 16'ya kadar. Sevgili dostlarım, eğer bu sözler kontrol etmek isterseniz lütfen bu stihlere bakarak kontrol edebilirsiniz.
Davet eder İsa seni, bana getir dertlerini, gel ey yorgun artık bana, veririm ben rahat sana, rahat sana. Davet eder